13. ayrım, sayfa 143. Latife ve Mustafa Kemal çok geçmeden evlendiler. Artık savaşlar bitmişti. Mustafa Kemal'in yeni hedefi bu yorgun ve fakir düşmüş halktan çağdaş bir toplum yaratmaktı. 1923 Ankara. Çankaya Köşkü artık Latife'nin yönetimindeydi. Akşam sofralarına kimlerin çağrılacağı ve yemeğin kaçta biteceği gibi konulara da Latife karar vermek isteyince köşkte yaşanan gerilim arttı. Belli ki Latife eşinin sağlığından, yorulmasından endişeleniyordu ama Mustafa Kemal için sofra sadece yemek yenilen bir yer değil, politika ve kültür konuşulan bir yerdi. Fikirler, eylemler sofrada değerlendirilir ve planlanırdı. Hatta Cumhuriyet'in ilanı bile bu sofralardan birinde kararlaştırılacaktı. 1923'ün Mart ayındaydık. Akşam olmuş, Mustafa Kemal, ben, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy ve bir iki arkadaşımız daha yemek yiyor, müzik dinliyorduk. Paşam keyifle ve umutla konuşmaya başladı. Efendiler, hepimiz Osmanlı İmparatorluğu'nda doğduk ama artık padişah yok. Böyle bir imparatorluk da kalmadı. Bu ülkeyi bizler idare edeceğiz ve idare şeklimiz cumhuriyet olacaktır. Bu konuda hemen bir kanun teklifi hazırlayıp meclise sunalım. Hepimiz donup kalmıştık. İsmet Paşa, mecliste birçok padişah ve halife yanlısı var. Onlar muhakkak itiraz edeceklerdir derken Ali Fuat Paşa da ama bu imkansız diye atıldı. Hepimizin itirazlarını gülümseyerek dinleyen Mustafa Kemal, arkadaşlar merak etmeyin başaracağız diyerek karşılık verdi. Aradan günler geçti. Mustafa Kemal arkadaşlarını birer birer ülke için en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna ikna etti. Elbette hala aynı fikirde olmayanlar vardı ama çoğunluk artık tamamıyla Mustafa Kemal'i destekliyordu. Hatta bazı din alimleri cumhuriyetin İslamiyet'e çok uygun bir yönetim şekli olduğunu söylüyor, din ve devlet işlerini ayırmak gerektiği konusunda Mustafa Kemal'in yanında olduklarını gösteren duyurular yapıyorlardı. Mustafa Kemal 28 Ekim akşamı verdiği bir yemekte Fuat ve İsmet'e dönüp yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. O anı çok iyi hatırlıyorum. Hepimiz hem büyük bir sevinç yaşıyor hem de mecliste çıkabilecek tartışmalardan korkuyorduk. Diğer konuklar gidince Mustafa Kemal İsmet Paşa ile birlikte oturup 1921'de hazırlanmış anayasa üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Çok geç saatlere kadar çalışmışlar, ülkenin yönetim biçiminin cumhuriyet olacağından Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine kadar her konunun üzerinden büyük bir hevesle geçmişlerdi. Ertesi gün meclisteki uzun tartışmalardan sonra cumhuriyet ilan edildi. Meclistekiler yaşasın cumhuriyet diye haykırıyor, bu neşeli tezahüratlara Ankara Kalesi'nden 101 kere atılan top sesleri karışıyordu. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu o gün tarihe karıştı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü de Başbakan seçildi. Cumhuriyetin ilanından sonra halifelik kaldırıldı. Artık devrimler ardı ardına geliyor, asıl mücadele bundan sonra başlıyordu. Canım oğlum, yüzlerce insanı bu yeniliklere inandırabilecek çelik gibi bir iradeye ve onlarca savaşta düşmanı yenecek üstün bir güce sahip bu adamın aynı zamanda ne kadar yumuşak bir kalbi olduğunu da bilmeni isterim. 1924 Ankara. Mustafa Kemal hayvanları öyle çok severdi ki onun bu tutkusunu bilen bizler köşkteki atlarına ve köpeklerine özel ilgi gösterirdik. Gezilerinde şerefine kurban kesildiği zaman bile bakamaz başını çevirirdi. Köpekleri onun en iyi dostlarıydı. Gittiği her yerde peşinde olurlardı. Hatta ilk köpeği Alp onunla birlikte sayısız savaşa katılmıştı. O toz dumanın atılan topların, kurşunların, savaşan yüzlerce insanın ortasında bile sahibi Mustafa Kemal'in dibinden hiç ayrılmadığı hep anlatılırdı. Son köpeği Fox da Mustafa Kemal'i öyle çok severdi ki akşamları hep ayak ucunda uyur. Bazen paşamız rahat etsin diye Fox'u kandırıp dışarı çıkarmaya çalışır ama bir türlü beceremez, komik durumlara düşerdik. Fakat bana öyle geliyor ki atların Mustafa Kemal için yeri ayrıydı. Langazadaki çiftlikten beri atlara hep hayrandı. Köpekleriyle olduğu gibi atlarının tüm bakımıyla da yakından ilgilenir, o kadar işinin arasında en iyi şekilde bakımları için elinden ne geliyorsa yapardı. Bir gün birkaç arkadaşımızla Çankaya'daki köşkün bahçesinde oturuyorduk. İleriden köşkün veterinerinin telaşla geldiğini gördük. Adamcağız tedirgin tedirgin Mustafa Kemal'e dönüp söze girdi. ''Maalesef paşam, atınız ölüyor. Çok acı çektiği için vurmamız gerekiyor. İzin veriyor musunuz?'' Mustafa Kemal'in bir an gözleri doldu, yutkundu. Kurtulamayacaktı zaten, biliyorum ama o şimdi korkuyordur. Onu teselli etmem, ölümü hazırlamam lazım diyerek ayağa kalkınca veteriner atıldı. Aman Paşa Hazretleri, atınızın hastalığı bulaşıcı. Yaklaşmasanız çok tehlikeli olabilir. Bu sefer de Mustafa Kemal'in kaşları çatıldı. O at bana ne kadar yakındı biliyor musunuz? Kaç savaşta beraberdik, yoldaş olmuştu bana. İyi ama Mustafa Kemal veterinerin sözünü bitirmesini beklemedi bile. Koşar adım köşkün ahırına gitti, biz de peşinden tabii. Bembeyaz atı yerde yatıyordu. Mustafa Kemal sessizce atının başına çöktü, yavaş yavaş başını boynunu okşamaya başladı. Kulağına yaklaşıp fısıldadı. Şşş, korkma oğlum, hiçbir şeyden korkma. Şşş, sakin ol, bak yanındayım. Gözleri buğulandı. Daha fazla dayanamayıp başını çevirdi, atıyla vedalaşmıştı. Veteriner görevini tamamladığında Mustafa Kemal hala atının başını okşuyordu. Muzafferim, Mustafa Kemal'in izinde eşe benzeri olmayan mutluluklara tanık oldum. Halkın kurtarıcısına beslediği büyük sevgiyi görmek inanılmazdı. Ama bu sevgi ve güven aynı zamanda da büyük bir sorumluluk yüklüyordu liderinin omuzlarına. Mustafa Kemal her konuda örnek olmak istiyordu halkına. Bu yüzden de kararlarını verirken hep kendinden önce halkını düşünüyordu. 1925 Ankara. Gazi bir gün yeni uyanmıştı. Latife eski günlerdeki gibi elinde bir fincan kahve ve gazetelerle yatak odasına girdi. Dergileri Mustafa Kemal'e gösterdi. Bak Kemal, Time dergisi seni kapak yapmış. Mustafa Kemal dergiyi eline alıp karıştırırken Latife sözlerine devam etti. Seni geri orta çağ toplumundan modern bir devlet yarattığın için göklere çıkarıyorlar. Zaten övmeyen var mı? Eski düşmanların bile hakkında çok güzel sözler söylüyorlar. Ben en çok eski İngiltere başbakanına şaşırdım. Türkleri Orta Asya'ya sürmek lazım diyen Lloyd George demiş ki birkaç yüzyılda bir dahi yetişir. Bu sefer maalesef Türklere nasip oldu. Atatürk yarı gülümser, yarı hüzünlü bir ifadeyle Latife'nin sözünü kesti. Bırak bunları Latife. Beni herkesin söylediği sözler değil, senin davranışların ilgilendiriyor. Yine ne oldu ki? Bazen konuklarımızın yanında beni utandırıyorsun. İyi ama her akşam soframıza oturan bu insanlardan bıktım. Onlar benim can yoldaşlarım. Normal bir evlilik böyle yürümez ama. Normal günlerde yaşamıyoruz ki Latife, bir medeniyet kuruyoruz. Günler geçtikçe Mustafa Kemal ve Latife arasında daha sık anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Bir akşam ikisi arasında büyük bir tartışma yaşandı. Mustafa Kemal artık evliliklerinin yürümeyeceğini anlamıştı. Ertesi gün beraber yola çıktık. Yozgat'a gidiyorduk. Mustafa Kemal'in üzüntüsünün farkında olduğumuzdan hiçbirimiz tek söz edemiyorduk. Uzun bir aradan sonra bana dönüp derhal Latife'yi İzmir'e gönder ve boşanma hazırlıklarını yap dedi. Biten evliliğinin ardından Mustafa Kemal kendini yıllardır hayalini kurduğu yeniliklere, devrimlerine adadı. Cumhuriyet bir bütündü ona göre. Sanatından tarımına, kullanılan harflerden giyilen kıyafetlere kadar yepyeni bir Türkiye kurulmalıydı. 1926 Ankara. Mustafa Kemal o dönemde çorak bir arazi satın aldı. Arazi öyle kötü durumdaydı ki hayvan leşleriyle ve sineklerle dolu olduğunu çok iyi hatırlıyor. Burayı bir çiftlik haline getirmek istiyordu. Pek çok uzmanı bu iş için görevlendirdi ama uzmanlar onun böyle kötü bir toprağı ağaçlandırma ısrarına bir türlü anlam veremiyorlardı. Hatta burada arıcılık, tavukçuluk ve sütçülük de yapmak istediğini söyleyen Mustafa Kemal'i şaşkınlıkla dinliyorlardı. Sonunda yabancı bir uzman Gazi'ye Ankara toprağının verimsiz ve kireçli olduğunu, burada tarım ya da ağaçlandırma yapılamayacağını, böyle bir çiftliği ancak İzmir gibi daha verimli ve sulak arazilerde kurabileceğini söyledi. Mustafa Kemal uzmanı gülümseyerek dinleyip mühendislerden toprak örnekleri almaya devam etmelerini rica etti. Daha da şaşıran uzmanlar neredeyse haftalarca her gün bu raporları Mustafa Kemal'e göstermeye devam ettiler. İşin garibi, raporlar olumsuz çıktıkça Mustafa Kemal sanki daha da memnun oluyordu. Sonunda bir gün mühendislerden biri sordu. Bu olumsuz sonuçlardan neden bu kadar memnun oluyorsunuz paşam? Hocam, verimli toprakta, elverişli koşulda herkes çiftlik kurar. Bense böyle kötü bir toprakta bile çiftlik kurulabileceğini bütün ülkeme gösterme derdindeyim. Bu konuda öyle kararlıydı ki bir başka ziraat mühendisimizden gelen bu arazide hiçbir şey yetişmez. Çalışmalar hemen durdurulmalıdır raporuna karşı hepimize dönüp ciddiyetle burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez dedi. Aslında bu ısrarının arkasında gizli bir dayanağı vardı. Hayalci gibi görünen Mustafa Kemal her zamanki gibi aslında gerçekçiydi. Bizim göremediğimiz gerçekleri görüyordu sadece. Bunu unutmuştuk. Mustafa Kemal mühendislere raporlar hazırlatırken bir taraftan da yerli halkla konuşup kendisi bir araştırma yapmıştı. Küçük de olsa bir umut ışığını da orada yaşayan bir köylüden yakalamıştı. Köylü toprağa bir testi deneyi yapmıştı. İçi su dolu testiyi toprağa ters batırmış ve bir gün sonra toprağın suyu emdiğini Mustafa Kemal'e göstererek "Sen sula yeter ki paşam" demişti. Sonrasında Atatürk Orman Çiftliği adını alacak olan bu çiftlik çok kısa bir sürenin ardından eşsiz güzellikte ormanlık bir alana dönüşecek, görenleri hayrete düşürecekti. Gazi, savaşta olduğu gibi barışta da halkından destek ve ilham alarak yürümeye devam ediyordu.